Ayrım 22.
Kur'an'ın eski peygamberlerin ümmetleri tarafından uygulandığını haber verdiği salatın şekli ve miktarı hakkında bilgimiz yoktur. Yalnız her ümmetin bir salat şekli olduğunu ve inanmayanların müminlerle uğraşırken onların salatlarını tarih boyunca alay konusu yaptıklarını Kur'an bize haber veriyor. Bakın Maide 58, Hud 87, Lukman 17, Enfal 35. Kur'an dilinin büyük ustası Ragıp, şaheseri El-Müfredat'ın salat maddesinde şöyle demektedir. Salat, aslı duadan ibaret olan ibadetin özel bir şeklidir. İbadetin bu adla anılışı, bir şeyin ihtiva ettiği şeyle anılışı cinsindendir. Salat, bütün dinlerde şekli ne olursa olsun yer alan ibadetin bir görünümüdür. Salatın müminlere bir görev olarak yüklenmiş bulunması ve şeklinin kısmen Kur'an ve kısmen de Hazreti Peygamber tarafından gösterilmiş olması, onun diğer zikir ve tesbih faaliyetlerinden farklı olarak belirli vakitlere bağlanmasını da gerekli kılmıştır. Gerçekten de namaz müminler üzerine vakti belirli bir emir olarak yazılmıştır. Bakın Nisa 103. Kur'an'ın tetkiki ve Hazreti Peygamber'in uygulaması, namazın her gün 5 ayrı vakitte icrasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Bakın Bakara 238, Hud 114, İsra 78, Nur 58, Cuma 9. Bunun içindir ki biz kulluk borcu olan namazın 5 vakit olduğunu ve belirli zamanlarda kılındığını ameli bir farz olarak kabul ederiz. Çünkü vahyin tebliğcisi ve pratik yorumcusu olan Allah elçisi, salat emrinin Muhammed ümmeti için sayısını, vaktini ve şeklini öyle beyan etmiş ve uygulamıştır. Salat faaliyetinin vakte bağlanmış olması, bazı İslam bilginlerinin, namazın kazası olmaz çünkü her gün aynı vakitler yeniden vücut bulmaktadır, sonucuna varmalarına neden olmuştur. Fakat genel kanı, namazların vakti içinde kılınmayanlarının kaza edilmesi gerektiği merkezindedir. Kur'an bünyesinde yüze yakın, hadis bünyesinde ise yüzlerce yerde geçen salat, namaz, İslam toplumunda bir hayat tarzını, bir davranış ve duyuş biçimini, hatta bir toplum şeklini beraberinde getiren, adeta alameti farika bir ibadet ve meditasyondur. Kur'an'ın salat deyimini birçok yerde zekatla birlikte anması, bakın Bakara 83, 110, 177, 277 vesaire, onun Müslüman toplumun psikolojik boyutunu tutmakta olduğunu gösteriyor. Çünkü zekat, aynı toplumun sosyoekonomik boyutunu tutmaktadır. Bu alameti farika ibadetin Kur'an tarafından harp halinde bile icrası düzenlenmektedir ki, önemine bir başka delil de budur. Bakın Nisa 102. İslam toplumunun bir tür sosyo-psikolojik göstergesi olan namaz, mistik dinsel karakteri boyutları yanında estetikten spora kadar uzanan ikincil boyutlarıyla da çok geniş bir çerçeveye vücut vermektedir. O, içinde icra edildiği cami ve mescitlerle mimariye, zorunlu şartlarından biri olan taharet, gusül abdestle sağlık ve estetiğe, yine şartlarından biri olan kıraat, okuyuşla musikiye, sevap artırıcı unsurlardan biri olan cemaatle toplumsal birlik ve kaynaşmaya etki ederek, duyuş ve anlayıştan günlük hayatın pratiklerine kadar bir medeniyetin oluşup gelişmesinde etkili olan hemen her alanda yaratıcı bir unsur halinde rol oynamaktadır. Bir dua faaliyeti olan namaz, evrendeki tesbih faaliyetine şuurlu bir katılımdır. Şuurlu ve en mükemmel katılım. Gerçekten de namaz, İbn Arabi'nin de işaret ettiği gibi, yatay, dikey ve kırık üç hareket şeklini birleştiren esrarlı bir ibadet biçimidir. O, varlığın Allah'ı anışının en tipik göstergesidir. Her varlık, fıtri tesbih ve ibadetini kıyam, rükû, secde hallerinden yalnız biriyle yapar. İnsansa bu üç hali namazda birleştirerek komple bir ibadet sergiler. Kısacası bir dua faaliyeti olan namaz, Müslüman toplumun bütün fertlerine engin ruh ve sonsuzluk aleminde yol alma şansı veren esrarlı bir şekle sahiptir. Öyle bir şekil ki en büyük peygamberden ruhsal kapasitesi en basit insana kadar her fert o şekil içinde tanrısal dünyadan nasibini alma imkanı bulur. Bu yüzden Kur'an, namazı vazgeçilmez bir asgari müşterek halinde tespit ve takdim etmiştir. O bir seçkinler veya tipikler yolu değildir. En coşkun ve aksiyoner mizaçlar kadar, en sessiz ve hareketsiz mizaçlar da onda nasibine bir yol bulur. Kur'an onu duada bağırıp çağıranlarla, aşırı şekilde sessiz ve hareketsiz kalanlar arasında bir denge yolu olarak belirlerken, bakın İsra 110, bu evrensel gerçeğe dikkat çekmiş oluyor. Başka bir deyimle namaz, şahsın kapasitesine bağlı nasip yanında, her insanın asgari seviyede elde edeceği bir nasip de sunmaktadır. Hazreti Peygamber bu noktayı bir hadisinde dile getirirken, namazı, müminin evinin önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkanılan bir nehre benzetmiş ve şu soruyu sormuştur. Bir nehirde her gün 5 defa yıkananda kir ve çamur kalır mı? Namaz, dua ve meditasyon sayesinde 3 boyutlu alemin baskılarından sıyrılıp duyular ötesi fezaya tırmanan ruha, bedeni de aynı yönde bir değişim geçirmeye iterek büyük bir destek sağlamaktadır. Hintli bilgin Şah Veliyullah Dehlevi'nin Ölümü 1762 söylediği gibi, namaz ruhu melekût alemine yükseltmektedir. Dehlevi'nin vatandaşı çağdaş düşünür Muhammed İkbal, Ölümü 1938, aynı gerçeği şu şekilde ifadeye koyuyor. Namaz, ruhun mekanik hayattan hürriyete kaçışıdır. Reconstruction 103. Kur'an namazı, Allah, insan, melek, peygamber dörtlüsü arasında bir konuşup kaynaşma, bir içsel beraberlik, bir muhasebe olarak sunmaktadır. Salat, filolojik manasında da görüldüğü gibi, o Allah'tan kula bir rahmet, kuldan Allah'a bir dua, meleklerden kul için bir istiğfar, ümmetten Hazreti Peygamber'e bir iltica ve nihayet Peygamberimizden ümmete bir şefaat olarak fonksiyon icra ediyor. Kur'an bize gösteriyor ki, kul Allah'a salatta bulunduğu gibi Allah da kula salat etmektedir. Bakara 157. Ayet, müminler üzerine Rabbin salavatından bahsetmekte ve bu salavatı rahmetle birleştirmektedir. O halde musalli, salat icra eden sıfatı hem Allah'ın hem kulun sıfatı olur. Buna bağlı olarak melekler de Allah ile birlikte salat eden kula mukabil salat haline girerler. Bakın Ahzab 142, Bakara 157. Şu noktanın da altını çizmek gerekiyor. Hazreti Peygamber'e salat ve selam namazın ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam bu keyfiyete evrensel bir gerçek gözüyle baktığı içindir ki Hazreti Peygamber, "Peygamberine salat ve selam etmeyenin namazı geçersizdir." buyuruyor. Gerek fıkıhta ve gerekse tasavvufta Hazreti Peygamber'e salat ve selamı namazın geçerlilik şartlarından biri olarak gören İslam bilginleri içinde İmam-ı Şafii Ölümü 820 ve İbn Arabi Ölümü 1240 gibi büyük isimler de vardır. Günlük hayatın sonsuza bağlı yanımızı ezen, hırpalayan, şartlarla dolu atmosferinden, ruhsal fezaya yükselişi, benliğimizi mutlakın sembolleştirildiği güzellik ve iyiliklerle, elbette ki kapasitemiz ve niyetimiz oranında dolduracaktır. Kur'an bu espriye dikkat çekerken şöyle konuşuyor. Namaz, iç ve dış kötülük ve çirkinliklerden alıkoyar. Bakın Ankebut 45. Sonsuzluktan nasiplenen ruh, ölümlü ve iğretinin tahakküm oranını düşürerek ferdi ölümsüzlüğe uzanan çizgide güçlendirir. Namaz, arestenin güzel deyişiyle alışılagelmiş hayattan gerçek hayata bir geçiş ve insanın kendini aşmasının en ideal yoludur. Areste, Growth of Selfhood 21-22. Kur'an bu noktaya parmak basarken de şöyle diyor. Sabır ve salata yapışarak yaratıcıdan yardım dileyin. Şu bir gerçek ki bunu yapmak içleri Allah'a karşı aşk ve ürpertiyle dolu olanlar dışındakilere çok zor gelir. Bakın Bakara 45-153. Namazın her gün birkaç kez sonsuza yönelten imkanlarından biri de kişiyi hayatın prensipler kaynağı olan Kur'an'la doğrudan diyaloğa sokmasıdır. Gerçekten de namazın geçerliliği Kur'an'dan az veya çok bir parçanın okunmasına bağlıdır. Kur'an'dan okunan parça dışında bütün duaların tercümeleri okunabilirse de, çünkü bunlar vahyi metluv yani Allah kelamı değillerdir, Kur'an ayet veya surelerinin tercümeleri okunamaz. Namazda okunması gereken Kur'an'ın asgarisi, Peygamberimiz tarafından Fatiha suresi olarak tespit edilmiştir. Fatiha suresi okunmadan namaz kılınamaz ve Fatiha herhangi bir dinin mensubu tarafından herhangi bir ibadet sırasında okunabilir, evrensel bir duadır. Ares'te Growth 22. Kur'an'dan belli bir kısmın okunmasını zorunlu kılmakla, İslam bağlılarının ana kaynakla psikolojik ve sosyolojik irtibatlarının sürekliliği sağlanmıştır. Namaz sayesinde sonsuzdan nasiplenme, namazdaki niyet ve konsantrasyonun kalite ve çapıyla orantılıdır. Bu konsantrasyon gerçeği Kur'an'da huşu adıyla anılmaktadır. Bakın huşu m'de. Namazda mekan meselesi. İslam resmi ibadet, resmi din adamı ve dinsel kıyafet fikrine karşıdır. Hazreti Peygamber, yeryüzü bana tertemiz bir mescit kılındı diyerek İslam'ın bu anlayışını evrensel bir prensibe bağlamıştır. Buna dayanarak diyebiliriz ki namaz için hiçbir özel mekan zarureti yoktur. Cami ve mescitlerin anlamı namazın geçerliliğini sağlamalarından değil, oynadıkları sosyolojik rolden kaynaklanmaktadır. Her Müslüman vakti gelen namazı hiç kimsenin önderliğinde ve hiçbir mekanın çevrelemesine ihtiyaç duymadan olduğu yerde kılar. Toprak post, Allah dosttur. İslam toplumunda mektep, tekke, hatta karargah ve misafirhane vesaire vesaire olarak çok yönlü hizmet vermiş olan camilerin süslenmesi ve bir nevi ruhsal eksikliği telafi mekanizması olarak kullanılması yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber bunu ümmetlerin en çirkin davranışı olarak nitelendirmiş ve bundan sakınılmasını ısrarla tavsiye etmiştir. Onun mescidi birkaç hurma direği üstüne serilmiş hurma dallarından ibaretti. Birinci halife Ebu Bekir bu mescide hiçbir ilavede bulunmadı. İkinci halife Ömer mescidi genişletmekle birlikte ilgililere şu emri vermiştir. Sadece cemaati yağmurdan koruyacak ilaveler yapın. Süs sayılabilecek unsurlar ekleyerek halkı fitneye sevk etmeyin. Mescit süsleme hastalığı İslam ümmetine Emevi dünyaperestleri zamanında bulaştırılmış ve o günden beri şiddetlenerek gelmiştir. Esasen Emevilerin dejenerasyonuna bütün ibadet şekilleri uğramıştır. Hatta namazın bugünkü icra şekli büyük ölçüde Emeviler tarafından belirlenmiştir. Enes B. Malik, ölümü 90-708 gibi seçkin bir sahabi Emevilerin namaz üzerindeki dejenerasyonunu yakınarak anlatmaktadır. Sosyolojik bir disiplin olarak namaz, fonksiyonunu cemaatle kılındığında belirgin bir şekilde oynamaktadır. Bu rol, vakit namazlarından başlayarak cuma namazlarında gelişir, bayram namazlarında iyice büyür ve hacda kılınan namazlarla evrensel bir boyuta ulaşır. Peygamberimiz cemaatle namazın tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstün olduğunu söylemiştir. İslamiyet, cemaatle ibadete üstünlük tanımakla genel prensiplerine uygun olarak bireyselden toplumsal adına fedakarlık etmiştir. Cemaatin üstünlüğünün anlamı budur. Yoksa ibadet temelinde bireysel ve psikolojiktir. Bu yüzden cemaatle icra edilen namazlar farzlarla kayıtlanmıştır. Cemaate imam olacak şahsın takvasına değil, okuyuşunun güzelliğine öncelik tanınmasının sebebi de budur. İslamiyet hayat ve toplum dinidir. Ferdin sadece kendi benliğini yüceltmesi yeterli değildir. Ferdi olanla toplumsal olanın birini tercih gerektiğinde kural toplumsal olanı seçmektir. Bu öylesine tartışmasız bir gerçektir ki Müslüman tamamen Allah ile kendisi arası bir diyalog olan duada bile yalnız kendisi için yakarmaktan men edilmiştir. Nitekim namazın esası olan Fatiha suresindeki dualar tamamen çoğul kiplerle biz, bizi, bize ifade edilmektedir. Öte yandan namaz gibi Müslümanların resmi ibadet ödevleri aracılığı ile toplumun derin ve engin bir kardeşlik, birlik, şuur ve havası içinde bir araya getirilmesi anında topluluktan beklenebilecek hemen her şeyin elde edilmesi mümkündür. yardımlaşma, toplumsal kalkınmaya destek verme, geleceğe yönelik kararlar alma, insanlığı tahribe yönelik güçlere karşı birleşme vesaire gibi hedefler, namaz cemaati bünyesinde en rahat ve en ideal şekilleriyle çözüme bağlanabilmektedir. Kısacası cemaatle namaz bir topluluk içinde akla gelebilecek yüzlerce problemin en ideal şekilde çözümlenmesine en mutlu imkanları sağlayan esrarlı bir kudret taşımaktadır ve bizce namazın sosyolojik mucizesi işte bu yüzden eşsizdir. Şunu da anlıyoruz ki cemaatin Allah Resulü tarafından işaret edilen üstünlüğü esasen bu özelliklere dayalı bulunmaktadır. Bu tespitlerin bizi ulaştıracağı bir nokta daha vardır. Camiler sadece farz namazların icrası için kullanılmalıdır. Bunlar da sabah 2, öğlen 4, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4 rekattır. Bilindiği gibi bu farzlar hicretten önce ikişer rekat olarak kılınmaktaydı. Daha sonra Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla bunlar yukarıda belirttiğimiz şekle getirildi. Esasen Kur'an namazların rekat sayısı üzerinde hiçbir şey söylememektedir. O halde rekat meselesi içtihadidir. Ancak bu içtihat Hazreti Peygamber tarafından yapıldığı için biz onu bağlayıcı ve zamanüstü bulmaktayız. Farzların yolculuk halinde iki rekat kılınması ise mecburidir. Akşam namazı seferde de üç rekat kılınır. Hazreti Peygamber sünnet olarak kıldığı namazları hep cami dışında kılmış ve bunun böyle uygulanmasını istemiştir. Hazreti Ali vitir namazı için bile çağrıda bulunulmasını yasaklamış, onu da cami dışında tutmuştur. Bakın Darimi 1/371. Bu söylediğimiz Cuma'nın farzından sonra kılınan namazlar için de geçerlidir. Farz dışındaki namazlara fıkıhta nevafil, revatib veya tatavvu denmektedir. Bunların kulluk borcu olan farzlarla ayrılmasını Hazreti Peygamber ve ilk halifenin titizlikle istediklerini görmekteyiz. Bunların sayısı ve zamanı yoktur. Vakti müsait olan isteği kadar kılar. O halde farz dışında kalan namazların cami haricinde kılınması Muhammedi sünnetin icaplarındandır. Vitir içinde durum aynıdır. Vitir tekli namaz demektir. 1, 3 veya 5 rekat kılınabilir. Ed.vitr Darimi 1/371. İnsanın Allah ile sürekli ve her yerde olması gereken diyaloğunu belirli duvarlar arasına hapsetmek isteyen bazı kişiler bu sakat anlayışlarını desteklemek için hadis uydurma yoluna da gitmişlerdir. Hadis bilgini Es-Sani, uydurma hadisleri ele aldığı ünlü eseri El-Mevzuat'ında bu konuda hadis diye tanıtılan iki uydurma söze yer veriyor. Bunlardan biri, mescide komşu olanın namazı ancak mescit içinde caiz olur sözü, biri de sabah namazını terk edenden Kur'an uzaktır sözüdür. Bakın Sani 41-42. Secde. Kur'an'da türevleriyle birlikte 80 küsur yerde geçer. Namazın Kur'an tarafından gösterilen en önemli hareketi olan secde, yine Kur'an'a göre kulluk tavrının esasıdır. Kur'an, secde halini bütün peygamberli dinlerde ibadetin ayrılmaz ve saf dışı bırakılamaz rüknü olarak veriyor. Buna dayanarak diyebiliriz ki, diğer peygamberli dinlerin mabetlerinde secdenin görülmemesi, bu dinlerde sonradan vücuda gelen yozlaşma ve bozulmanın sonucudur. Semavi dinin camisi kadar kilise ve havrasında da secdenin bulunması gerektiğini Kur'an bize bildiriyor. Bakın Araf 29. Secde veya sücud, Ragıp'ın güzel ifadesiyle boyun büküş ve eğilme demektir. Bu haliyle secde, insan, hayvan ve cansızların tümünü kuşatan bir faaliyettir. Genelde secde iki görünüm arz eder. Teshiri secde, ihtiyari secde. Bunlardan birincisi kerhi secde olup insan dışındaki varlıkların zorunlu olarak yaptıkları secdedir. İkincisi ise serbest seçim ve hür niyetle yerine getirilen secde olup yalnız insana mahsustur. İnsanın bu secdesine Kur'an tav'i, isteğe bağlı secde demektedir. Bakın Ra'd 15, Hac 17. İnsan secdesinin bu hür ve seçime bağlı karakteri onun bir zorunlu faaliyet değil, bir hür yaratıcı faaliyet olarak alınmasına yol açmış ve özellikle Sufi literatürde geniş açıklamaların konusu olmuştur. Secde eden sacid, mescud secde edilen Allah'la hür ve aşka dayalı bir alaka içindedir. Secde eden Rahman olan Allah'ın kucağına eğilmektedir. Kur'an, secdenin yaratan yaratılan arası hür diyaloğu kurma ve yaşatma niteliğine sık sık değinir. Bakın Hicr 30, Sad 23, Bakara 34, İsra 612. Secdenin bu özelliği Allah'ın en mükemmel yaratığı ve tecellisi olan insanı da secde edilecek bir mertebeye çıkarmıştır. Varlık ve oluşta Allah'tan sonra secde edilmeye layık tek varlık Kur'an'a göre insandır. Bakın Hicr 29, Sad 72. İnsan bu onuru hür ve serbest seçimli secdenin biricik sahibi olmasına borçludur. Seyyiye, çirkinlik, kötülük, yanlış, zararlı fiil, utanç, azap, mutsuzluk, gerilik. Kur'an'ın günah esprisini ifade eden en geniş çerçeveli kavramdır. Seyyiyenin çoğulu seyyiat, su, sua, sev'e, çoğulu sevat, müs'i, seyyiye işleyen gibi isim şekillerinin yanında sa'e, sa'et, si'e, si'et, sa'u, e-sa'u, ye-sa'ü vesaire gibi fiil şekilleri de kullanılır. Kısacası seyyiyenin kökü olan sev veya su türevleriyle birlikte yaklaşık 160 yerde geçmektedir. O halde bu kavramın Kur'an mesajını anlamak bakımından yeri ve değeri büyüktür. Seyyiyenin karşıtı olan hasene, güzel, güzellik, güzel fiil ve sözün Kur'an'da 200'e yakın yerde kullanılmış olması da seyyiye hasene, parite ve zıtlığının oluş bünyesindeki önemine dikkat çeker. Su, Kur'an dilinin ölümsüz ustası Ragıp el-İsfahani, ölümü 502-1108 tarafından şöyle tanımlanmıştır. Su, insanı üzüp kederlendiren dünyevi ve uhrevi her türlü durumdur. Bu, bedensel olabileceği gibi psikolojik de olabilir. Serveti, ünü veya dostu kaybetmek vesaire bu cümledendir. Zaman içinde su, her türlü çirkinliğe ad olmuştur. Bu yüzden su'nun karşıtı hüsna, güzellik, güzeldir. Seyyiye ise güzel hareket anlamındaki hasenenin karşıtı olup çirkin fiil demektir. Aynı kökten gelen sev'e ise yine çirkinlik veya utandırıcı şey anlamında kullanılır. Mesela Kur'an, Hazreti Adem ile Havva'nın edep yerlerinden bahsederken bu sev'e kelimesinin çoğulu olan sev'at deyimini kullanır. Kardeşini öldüren Kabil'in ortadan kaldırmak için çırpındığı ceset de sev'e diye adlandırılıyor ki, bir kötülüğün ürünü olarak ortaya çıkmış suç delili, suç belirtisi, günah ürünü demek olur. Bakın Maide 31, Araf 20-21-27, Taha 121. Ragıp, seyyiye ve hasene konusunda şu bilgiyi de veriyor. Seyyiye çirkin fiil ve hasene güzel fiil iki çeşittir. Din ve aklın çirkin veya güzel gösterdiği şeyler, insan tabiatının çirkin veya güzel görüp algıladığı şeyler. O halde seyyiye ve hasene dinin tespitleriyle sınırlı değildir. Ama onlar insanın subjektif tespitleriyle de sınırlandırılamaz. Kur'an bu iki kavramın mutlak ve relatif yanları olduğunu bize gösteriyor. Vahyin ve aklın çirkin veya güzel gösterdikleri mutlak kutuptakiler, insanın tespitlerine bırakılanlar ise relatif kutuptakilerdir. Relatif kutupta yer alan seyyiye ve hasene sürekli değişir, zamana ve mekana göre yeni tanımlar ve boyutlar kazanır. Kur'an bu relatif çirkini karşılamak için münker, relatif güzel ve iyiyi karşılamak için de maruf deyimini kullanır. Bakın münker ve maruf maddeleri. Kur'an bu relatif seyyiyeye veya seyyiyenin relatifliğine örnek olacak birçok beyan taşımaktadır. Mesela Şuara 173. ve Neml 58. ayetler, peygamberlerine isyan eden toplulukların üzerine yağdırılan yağmuru, çirkin, perişan edici yağmur diye adlandırırken, su kökünden bir fiil olan sae fiilini kullanır. Burada yağmur, helak edilecek topluluk açısından çirkindir, varlık yapısı bakımından değil. Aynı yağmur, mesela çömlekçi için çirkin, çiftçi için çok güzel olabilir. Nitekim anılan ayetler, helake sebep olan yağmuru, korkutulan bir topluluğun yağmuru diye anmaktadır. Saffat 177'de, korkutulanların sabahı çirkin bir sabah olarak anılır. Bir kısım ayetler, insanın çirkin amellerinin güzel gösterildiğinden söz eder. Bakın Tevbe 37, Mümin 37, Fatır 8. Bunlardan önemlisi, insanın bazen mutlak seyyiye veya haseneyi, subjektif değerlendirmeleri yüzünden tam tersi olarak görebilmesidir. Ali İmran 120, Tevbe 50. ayetler, Allah'tan gelen bir hasenenin müminlere düşman olanlar tarafından seyyiye olarak algılandığını gösteriyor. Nahl suresi 59. ayette ise yaratıcı kudretin bir müjde unsuru olarak gönderdiği kız çocuklarının doğumunu bir seyyiye olarak gören putperest Arap şuur altının çarpıklığına dikkat çekilir. Burada mutlak anlamda güzel, hatta müjde sayılacak kadar güzel olan bir olayın subjektif değerlendirmeyle bir çirkinlik ve felaket halinde algılanmasına tanık oluyoruz. Mutlakın vahiy eliyle sunduğu tespitlere aldırmayan insanın subjektivizme nasıl kurban gittiğini ve kendi relativitesi yüzünden varlık ve olayları nasıl çarpıttığını çok güzel anlatan bir örnektir bu. Bu çarpıtmanın ardında Kur'an, insanın ölümlü, iğreti yanını yani nefsi görür. Bakın nefs m'de. Ne ilginçtir ki nefs, relativiteyi hep çirkin görme yönünde kullanır da iyiye ve güzele yorma yönüne asla gitmez. Kur'an bu noktada mucize bir beyan sunuyor. Şunu kesinlikle bilin ki nefs ısrarlı bir biçimde seyyiye ile emreder. Yusuf 53. Tıpkı nefs gibi şeytan da seyyiye ile emreder, güzeli çirkin gösterir. Bakara 169. Demek oluyor ki esas olan güzel ve iyidir. Çirkin ve kötü insandan kaynaklanan kaos tarafından ortaya sürülen yapay görüntülerdir. Kur'an bu varlık ve oluş prensibine dikkat çekerken de şöyle diyor. Sana iyilik ve güzellik olarak gelen Allah'tandır ve sana seyyiye olarak gelense senin kendi nefsindendir. Nisa 79. Seyyiye insanın kendi elinin ürünüdür. Mutlaktan seyyiye çıkmaz, hep hasene çıkar. Ve mutlak buna rağmen insanın seyyiyeleri yüzünden ümitsizliğe düşmesini istemiyor. Bu da onun rahmetinin bir gereğidir. Bakın Rum 36. İnsan nefs ve şeytanın yani karanlık kuvvetin dürtüleriyle zanlarını hep kötü görme yönünde kullanır ve hayatını kaosa çevirir. Fetih 6:12. Bunun içindir ki Kur'an mümini sürekli güzel görmeye, zandan uzak durmaya ve güzel hareketler sergileyip güzeli sevmeye davet eder. Bakın Hüsn-i'de. Yaratıcı kudret insanın bu çarpık ve zalim tarafını bilmekte ve onu ürettiği kaosta boğulmaktan kurtarmak için sürekli rahmet sunmaktadır. Rahmetin seyyiye hasene bahsindeki en önemli görünümü, insanın düşündüğü fakat fiile çevirmediği seyyiyeden sorumlu tutulmamasıdır. Oysa ki hasenede iş böyle değildir. Sonsuz rahmet, insanı düşündüğü, tasarladığı haseneyle de mükafatlandırıyor. Yani ilahi mekanizma, seyyiyede en fazla yapılanın karşılığını veriyor, hasenede ise hak edilenden çok fazlasını lütfedebiliyor. Bakın En'am 160, Yunus 27, Kasas 84, Mümin 40, Şura 40. Seyyiye konusundaki tanrısal rahmetin bir tecellisi de tekfir, seyyiyeyi örtme, bağışlama kurumudur. Kur'an'ın birçok ayeti Allah'ın bu seyyiyeleri tekfirinden söz etmektedir. Bakın Af m'de. Seyyiyelerin birçoğu rahmet planınca silinip affedilmektedir. Şura 25. Bu tekfir mekanizmasına eşlik eden bir rahmet tecellisi de tebdil, seyyiyeyi haseneye çevirmedir. Tebdilde öncelikle işlenen hasenenin işlenmiş bulunan seyyiyeleri gidermesi, ishab dikkat çekiyor. Prensip şöyle konmuştur. Şu bir gerçek ki haseneler seyyiyeleri süpürüp götürür. Hud 114. Ve Allah onların seyyiyelerini hasenelere tebdil eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok rahmet edicidir. Furkan 70. Ayrıca bakın Neml 11, Araf 95. Seyyiyeleri haseneye çeviren mekanizmalardan biri de tövbe olarak veriliyor. Bakın Nisa 17-110, Nahl 119, En'am 54, Araf 153. Seyyiye'yi haseneye çevirmede tavsiye edilen yollar da vardır. Takvaya sarılma. Bakın Ameli Salih M'de de seyyiye'yi haseneye çeviren emin yollardan biridir. Bakın Ankebut 7, Teabün 9. Ne ilginçtir ki Kur'an seyyiye sergileyen tip, el-müs'i ile hasene sergileyen tip arasındaki farkı, körle gören kişi arasındaki farka benzetir ve seyyiyeci tipi iman ve ameli salihten uzak kalan kişi olarak tanıtır. Bakın Mümin 58. Buna dayanarak denebilir ki Kur'an sonsuz kurtuluşu yitirmiş, kaosa yenik düşmüş insandan, Allah'a imanı olmayan ve barışçıl hizmetler sergilemeyen insanı anlamaktadır. Bakın Amel M'de. Seyyiye konusunun temel ilkelerinden biri de seyyiyede sorumluluğun kişiselliği ilkesi olarak verilebilir. Kur'an'ın bu konuya değinen ayetleri son derece açıktır. Ve prensip şöyle konmuştur. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın suçunu, yükünü yüklenmez. Fatır 18 ve hasene işlerseniz kendi benliğiniz lehine güzellik sergilemiş olursunuz. Seyyiye işlerseniz o da yine kendi nefsiniz aleyhine olur. İsra 7 ve kim seyyiye işlerse sonucu onun aleyhine olur. Fussilet 46, Câsiye 15. Allah rahmetinin bir uzantısı olarak seyyiyeyi çeşitli yollarla haseneye çevirdiği veya tekfirle örttüğü gibi kamil insan olan müminden de bunu beklemektedir. Gerçekten de Kur'an, iman adamı Allah yolcusunun seyyiyeyi silme ve örtme tavrına önemli dikkat çeker. Nisa 149. ayet, iman erlerinin seyyiyeyi affetmelerini Allah'ın bağışlayıcılığının, rahmetinin bir tecellisi saymakta, Rad 22 ve Kasas 54, seyyiyeyi haseneyle örtmeyi müminlerin niteliklerinden biri olarak göstermekte, Müminun 96. ayet ise seyyiyeye haseneyle karşılık vermeyi emir olarak ortaya koymaktadır. Seyyiye bahsini bitirmeden şu noktalara da değinmek yerinde olur. Kur'an seyyiyeyi sıfat vererek şu kötülüklerden söz ediyor. Kötü yol, kötü arkadaş, kötü fiil ve hareket, kötü hüküm, kötü yük yüklenme, kötü örnek, kötü barınak, kötü içecek, kötü makam, kötü yüzler, kötü daire, kötü kişi, kötü topluluk, kötü söz, kötü hesap, kötü yurt, kötü tuzak. Bakın Nisa 22, 38, 97, 115, Maide 66, En'am 31, 136, Araf 177, Taha 101, Kehf 29, Fırkan 66, Tevbe 98, Meryem 28, Enbiya 74, Nisa 148, Ra'd 18, 25, Fatır 43. Burada kötü tuzak diye çevirdiğimiz El-Mekr Es-Seyyi deyimine dikkat çekmek isteriz. Mekr, hile, kurnazlık, tuzak, düzenbazlık vesaire anlamındadır. Kur'an, el-mekr es-seyyi, seyyiyeye alet edilmiş tuzak veya hilenin sonunda sahibinin başına bela olacağını, onun başına sarılacağını söyleyerek, bakın Fatır 43, bir yaratılış ilkesini ifadeye koymaktadır. Seyyiye konusunun önemli noktalarından biri de şudur. Seyyiye, Allah'ın dışında ikinci bir kuvvetin varlığını gerektirmez. Varlık ve kudret birdir. Bunun bir esas yanı vardır ki, o güzel ve iyidir. Bir de illüzyon yanı vardır ki, bu da insanın yozlaştırma ve çarpıtmasıyla ortaya çıkan relatif görüntüdür. Fakat unutmamak gerekir ki, varlık ve tasarrufun kaynağı tek olduğuna göre, genel ve global anlamda her şey Allah'tan demek gerekir. Aksi halde varlıkta iyi ve kötüye ayrı birer ilah tayini gerekir ki bu tevhide aykırıdır. Nisa 78. ayet işaret ettiğimiz bu inceliğe dikkat çekerken her şey seyyiye de hasene de Allah'tandır diyor. Seyyiye ve hasene oluşun belirlenen hedeflere doğru seyrinde sıçrama taşları gibi rol oynarlar. Kur'an bunu ifadeye koyarken kendine özgü kelam güzelliğiyle şöyle diyor. Biz onları hasenelerle de seyyiyelerle de imtihana çekmişizdir ki dönüp varacakları hedefe dönüp varabilsinler. Araf 168. İnsan seyyiyeyi başkasına atmak ve kendi elinin ürünü olan seyyiyeleri şuna buna mal etmek hususunda da amansızdır. Hatta kendi elinin ürünü olan seyyiyeleri, güzelin ve iyinin temsilcisi peygamberlere bile mal etmekten çekinmemiştir. Araf 131. Kur'an, insanın seyyiyeye, kendi dışında kaynak aramasına, çirkin ve kötüyü başkalarına veya eşyaya yamatmasına tatayyur veya tayare demektedir. Bakın tayare mede. İsa suresi 38. ayet, seyyiye bahsinin belki de en ilginç tespitini sunuyor. Seyyiyenin seyyiyesi, kötünün kötüsü. Anılan surenin 30. ayetinden itibaren 12 büyük günah, cana kıyma, zina, ahde vefasızlık, yetim malını yeme vesaire sayıldıktan sonra 38. ayette şöyle deniyor. Bütün bunlar seyyiye olanı Rabbin katında çirkin olan şeylerdir. Sayılan günahların hepsi en ağırından seyyiye olduğuna göre ayetin seyyiye olanı deyimiyle kasti nedir? Doğrusunu Allah bilir. Fakat bizim kanaatimiz odur ki seyyiyenin de insan tabiatı açısından makul görülebilecek, günah esprisi açısından izahı yapılabilecek olanı yanında, insan fıtratının ve günah mantığının bile tiksinici biçimde iğrenç sergilenenleri olacaktır. Bunlar Allah'ı iyice öfkelendiren korkunç fenalıklar, sınırları zorlamış kötülüklerdir. İnsan günah işler ama bunun şekli de önemlidir. Öyle günah işleyişler vardır ki iblisi bile tiksindirir. Aynı günahı işleyen kişilerden bazılarını gönül ve merhametimiz affetme çareleri arar da bazılarına bütün varlığımızla kin duymayı bir tür insanlık borcu, bir tür ibadet sayarız. İşte burada seyyiye içinde seyyiye, günah içinde günah vardır. Yanılmıyorsak Kur'an'ın bu esrarlı ayeti andığımız fıtrat tiksintisine bir işaret taşımaktadır. En iyisini Allah bilir. Sıbatullah, Allah'ın vurduğu boya. Bakara suresi 138. ayette iki kez geçen bu deyim, kelime anlamıyla Allah'ın vurduğu boya, verdiği renk ve insan yaratılışına hakim kıldığı özellik ve nihayet varlık yapısı, karakter anlamlarındadır. Kur'an buna fıtrat, yaratılış ve karakter de demektedir. Bakın fıtrat mede. O halde sıbatullah, yaratılışa uygun karakter veya Allah'ın fırçasıyla çizilen karakter demektir. Sıbhatullah, doğal güzellik, dejenerasyona uğramamış varlık ve tavırdır ki Kur'an, insanoğlunun bundan daha güzelini yapamayacağını söylüyor. Allah'ın fırçasıyla çizileni izleyin. Kim var Allah'ın fırçasının boyattığından daha güzelini boyatacak? Bakara 138. Peygamber torunlarından İmam Cafer Sadık, ölümü 765, Sıbhatullah deyimini İslam diye yorumlamıştır. Gerçekten de Kur'an'ın tetkiki bizi İslam, fıtrat, din, Sıbhatullah deyimlerinin terminolojik açıdan eş anlamlı olduklarını kabule götürüyor.